İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Canlılardaki fedakarlık. Canlıların soylarını devam ettirebilmeleri için üremeleri gereklidir. Ancak çoğu zaman üremek tek başına yeterli değildir. Çünkü üredikten sonra eğer canlılar yeni doğan yavrularına gereken bakımı yapmazlarsa o yeni canlı yaşamını sürdüremez. Yani canlılar yavrularını korumak ve gözetmek gibi bir ihtiyaç duymazlar ve bunu gerçekleştirmezlerse yeni doğan canlı kendi kendine bakamayacağından ölecektir. Doğadaki canlılara baktığımızda ise birçoğunun yeni doğan yavrularını korumak ve onlara en iyi şekilde bakmak için insanlarda dahi rastlanmayacak türden fedakarlıklarda bulunduklarını görürüz. Hatta bu canlılar çoğu zaman yavruları için göz kırpmadan hayatlarını bile tehlikeye atabilmektedirler. Peki böylesine bir özveri hayvanlarda nasıl gelişmiştir? Evrimciler canlıların özellikle yavrularına karşı gösterdiği fedakarlığın içgüdüsel bir davranış olduğunu söyler. Peki içgüdü ne demektir? Evrimciler içgüdüyü canlıların içinden gelen bir yönlendirme olarak tanımlar. İddialarına göre bir örümceğe, bir kuşa, bir aslana ya da küçük bir böceğe neslini devam ettirebilmesi için bir takım fedakarlıklar yapması gerektiğini içinden gelen bir ses fısıldar. Bu sesin kaynağının ne olduğu sorulduğunda ise çaresizce tabiat anadan söz ederler. Evrimcilere göre doğadaki her özellik doğanın bir mucizesidir. Oysa bunun son derece içi boş ve anlamsız bir iddia olduğu açıkça ortadadır. Çünkü doğanın kendisi zaten yaratılmıştır ve bildiğimiz taşlardan, çiçeklerden, ağaçlardan, nehirlerden, dağlardan oluşur. Bu sayılanların bir araya gelip bir canlıya akıl ürünü bir özellik kazandıramayacakları ise çok açıktır. Aslında Darwin'in kendisi bile bu mantık hezimetinin başından beri farkındaydı. 1859 yılında yazdığı Türlerin Kökeni adlı kitabında teorisiyle ilgili endişelerini şöyle dile getirmişti. İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. Bilim adamlarının canlılar üzerinde yaptığı araştırmalar, canlıların inanılmaz bir beraberlik, koordinasyon ve yardımlaşma içinde yaşadığını ortaya çıkardı. Bunun örneklerine doğanın her köşesinde rastlamak mümkün. Örneğin bazı küçük kuşlar, sürülerine doğru yaklaşmakta olan kartal ya da atmaca gibi yırtıcı kuşları gördüklerinde çığlık atarak bu tehlikeyi sürüye haber verir ve saldırganın dikkatini kendi üzerlerine çekerler. Bu da çığlık atan kuşun sağ kalabilme olasılığını büyük ölçüde azaltır. Yani bu kuş, sürüdeki yüzlerce kuş için kendi yaşamını tehlikeye atar. Diğer yandan hayvanların çoğu yavruları için her türlü fedakarlığı göze alır. Örneğin penguenlerin kuluçkaya yattıkları dönem kutup kışına rastlar. Dişi penguenler sadece bir yumurta yumurtlar ve kuluçka dönemini erkeğe devrederek denize dönerler. Erkek penguense kuluçkaya yattığı süre boyunca hızı zaman zaman 120 kilometreyi bulan fırtınalara karşı koyar. bu büyük fedakarlığıyla 4 ay boyunca yumurtaların başından ayrılmaz ve yarı yarıya kilo kaybeder. Çünkü avlanabileceği bir ortam yoktur. Aylarca aç kalmasına, fırtınalara karşı koymasına rağmen yumurtayı asla bırakmaz. 4 ay sonra dişi büyük bir besin deposuyla döner. O da kış boyunca durmamış yavrusu için yiyecek toplamıştır. Kursağındakileri boşaltarak yavrunun bakım işine üstlenir. Doğada karşılaştığımız fedakarlık örnekleri çok çeşitlidir. Örneğin Afrika'da yaşayan ve boynuzlu kuş olarak bilinen bir kuş türü yuva yapmak için öncelikle ağacın üzerinde bir delik bulur. Dişi kuş bu deliğin içine girer ve erkek de deliğin girişini çamurla kapatır. Ancak her ikisi de burada önemli bir ayrıntıyı unutmazlar. Erkek boynuzlu kuş dişiyle yavruların güvenliğini sağlamak için çamurla kapadığı bu delikte küçük bir pencere bırakır. Böylece onları dışarıdan gelebilecek hayati tehlikelere ve bilhassa yılanlara karşı korumuş olacaktır. Ayrıca dişi kuş yumurtaların üzerinde yattığı için yiyecek toplamaya zamanı olmadığından erkek boynuzlu kuş eşine bu delikten yiyecek verecek ve doğacak yavrularını da yine bu delikten besleyecektir. Bongus arılarının yuva yapımında gösterdiği fedakar tavırlar da hayli ilginçtir. Genç kraliçe, yumurtlamanın başlamasına yakın koloni oluşturmak için uygun bir yer aramaya başlar. Yer bulduktan sonra sıra yuvanın yapımı için gerekli olan tüy, ot ve yaprak gibi malzemelerin bulunmasına gelir. İlk olarak yuvanın ortasına çevreden topladığı malzemeleri birbirine bağlayarak oluşturduğu tenis topu büyüklüğünde bir odacık yapar. Eğer malzemeler ıslaksa, kraliçe vücudundan yayılan sıcaklıkla onları kurutur. Sıra yuvaya besin sağlanmasına gelmiştir. Bal özü ya da çiçek tozlarını toplayarak yeteri kadar besin biriktirdiğine inandığında yuvasına döner ve bunları odanın ortasına boşaltır. Bal özünün besin olarak kullanılmayan kısmını ise atmaz. Bunları kurutarak odanın yapıldığı malzemenin birbirine yapıştırılmasında ve odanın yalıtımında kullanır. Bal özüyle beslenen kraliçe bir süre sonra bal mumu salgılamaya başlar. Çiçek tozlarını toplayıp yuvasına taşıyan kraliçe bunlardan küçük topakçıklar yapar ve üzerlerine ilk işçileri oluşturacak bireylerin gelişeceği 8 ya da 16 yumurta bırakır. Yumurtaların ise çevresini çiçek tozlarıyla sıkıca kapatır. Yavruların doğduktan sonra beslenebilmeleri de ayrı bir önem içerir. Bu nedenle genç kraliçe bal mumundan bal çanakları yaparak bunların içini bal özleriyle doldurur. Yavrular 4-5 gün süren bir kuluçka döneminden sonra yumurtadan çıktıklarında kendileri için hazırlanmış olan çiçek tozu ve bal özüyle büyümeye başlarlar. Dikkat edilirse bal özlerini aynı bir inşaat işçisi gibi kullanan, akıl ve şuur sahibi bir insan değil, boyu birkaç santimetreyi aşmayan küçük bir arıdır. Bu durumda akla ilk gelen soru, kraliçe arının neden böylesine bir fedakarlık gösterdiğidir. Çünkü kraliçe arı bu yoğun çabasının karşılığında hiçbir çıkar elde etmez, aksine yorulur. O halde bu derece özveri göstermesinin ve yeni nesilleri oluşturmak için hummalı bir çalışma içine girmesinin asıl nedeni nedir? Bunun nedeni açıktır. Tüm canlılar gibi bongus arıları da ancak Allah'ın ilhamı sonucu bu özveriyi göstermektedirler. İnsanların çoğunluğunun karşılıksız hiçbir fedakarlıkta bulunmamalarına rağmen en küçük canlılarda dahi böylesine fedakar tavırlar bulunması her insanın üzerinde düşünmesi gereken bir konudur. Allah, Muminun suresinin 21. ayetinde "Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders vardır." diye bildirerek insanları hayvanlar üzerinde düşünmeye ve ibret almaya çağırmaktadır. En ürkütücü ve tehlikeli hayvanlardan biri olan piton yılanının yavrularına karşı son derece koruyucu ve gözetici olması da oldukça çarpıcı bir örnektir. Dişi piton yaklaşık 100 yumurta yumurtlar. Yumurtladıktan hemen sonra kendini yumurtaların üzerine sarar. Bu hareketinin bir amacı vardır. Eğer gün ortasında hava çok sıcaksa dişi piton yumurtaları serinletmek için onların üzerine gölge yapmış olur. Şayet hava sıcaklığı çok fazla düşerse bu kez de yumurtaları ısıtabilmek için vücudunu titretir. En vahşi hayvanlardan biri olarak bilinen timsahların da dişi pitonda olduğu gibi yavrularına karşı gösterdiği ihtimam ve fedakarlık son derece şaşırtıcıdır. Timsah yumurtaları için bir çukur kazar. Ancak bu çukurun ısısı hiçbir zaman 30 dereceyi geçmemelidir. Çünkü çukurdaki sıcaklığın çok az da olsa artması durumunda yavruların hayatı tehlikeye girecektir. Timsah bu nedenle bu çukuru fazla güneş almayan bir yere yapar ve yumurtaların sabit bir sıcaklıkta kalması için yoğun bir çaba harcar. Kimi timsah türleri de serin suyun üzerine ottan bir yuva inşa eder. Buna rağmen eğer yuvadaki ısı yükselirse bu defa üzerine üre serperek yuvayı serinletir. Yumurtaların çatlama aşaması ise oldukça önemlidir. Çünkü toprağın altından gelen sesleri timsahın duymaması halinde yavrular boğularak ölecektir. Yavruların yumurtadan çıkması esnasında anne timsah dişlerini bir cımbız gibi kullanarak yavruların çıkmaları için yardımcı olur. Dişleri son derece keskin olan timsah yavrularını yaralayabilecek en ufak bir hareket yapmaz. Doğan yavrular için en güvenilir yerse annelerin ağzıdır. Timsahın ağzının içi özel olarak bu iş için yaratılmış olan yaklaşık yarım düzine yavruyu barındırabilecek kapasitede koruyucu bir kese görevi yapar. Timsah gibi yırtıcı bir hayvanın yavrularına gösterdiği ihtimam ve incelik, evrimin yaşam mücadelesi iddiasının geçersizliğini kanıtlayan binlerce örnekten yalnızca biridir. Fedakarlık konusundaki örnekleri çoğaltabiliriz. Pasifik adalarında yaşayan Megapod isimli kuş da bunlardan biridir. Dişi Megapod, yaz mevsimi boyunca her 6 günde bir tane yumurta yumurtlar. Ancak Megapod'un yumurtaları kendi boyutuna göre oldukça büyük, neredeyse deve kuşu yumurtası kadardır. Bu nedenle de anne Megapod ancak birinin üzerinde kuluçkaya oturabilir. Bu durumda ilerleyen her 6 günde bir annenin yumurtlayacağı yeni yumurtalar açıkta kalma, dolayısıyla da ısı yetersizliğinden ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ama Megapod, yavrularının yaşamlarını sürdürebilmesi için bir tür kuluçka makinesi yaparak bu sorunu çözer. Baba Megapod, doğada en kolay bulunan materyalleri yani kum ve toprağı kullanarak kuluçka makinesi üretecek yetenekte yaratılmıştır. Bunun için baba Megapod daha yumurtlama devresi başlamadan 6 ay önce dev pençeleriyle 5 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir çukur kazmaya başlar. Ardından çukuru yaş otlar ve yapraklarla doldurur. Bundaki amaç çürüyen bitkilerdeki bakterilerin ürettiği sıcaklığı yumurtalar için kullanmaktır. Ancak bu işlemin gerçekleşmesi için ek düzenlemeler de gerekmektedir. Çünkü bitkilerin çürümelerinin ve ısı açığa çıkarmalarının asıl nedeni Megapod'un bitki yığını içine yaptığı huni biçimindeki deliktir. Bu delik kış boyunca yağmurun içeri sızmasını ve organik maddelerin nemli tutulmasını sağlar. Böylece nem nedeniyle üzeri kumla örtülmüş olan bitkilerde çürüme başlar ve ısı açığa çıkar. İlkbaharın başlamasından az önce erkek çürümüş bitki tabakasını havalandırmaya başlar. Bu ısı dengesinin korunması içindir. Dişi kuş da ara sıra çukurun yanına gelerek erkeğin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Sonunda dişi çürüyen bitkilerin üzerindeki kuma yumurtlar. Kuluçka makinesindeki yumurtaların gelişebilmesi için ısının 33 derecede sabit tutulması gereklidir. Erkek bunu sağlayabilmek için bir termometre kadar hassas gagasıyla sık sık kumların ısısını ölçer. Gerekirse yükselen ısıyı düşürmek için havalandırma delikleri açar. Öyle ki dışarıdan kum öbeğinin üzerine bir iki avuç toprak atılacak olsa erkek Megapod hemen fazla kumu ayaklarıyla dışarı atarak ısıdaki en küçük bir değişimi bile engeller. Bu koruma altında yavrular dünyaya gelir. Dünyaya yeni gelen yavrular o kadar gelişmiştir ki yumurtadan çıktıktan birkaç saat sonra uçabilirler. kuşkusuz megapod kuşunun yumurtalarını korumak için neden böyle bir zahmete giriştiği başlı başına bir sorudur. Bu sorunun tek cevabı ise Allah'ın canlılara verdiği çoğalma ve yavrularını koruma isteğinde gizlidir. Fedakarlığıyla tanınan bir diğer canlı da Yunus'tur. Yunuslar doğum anından itibaren yavrularını büyük bir ihtimamla yetiştirir. Yavru Yunus'un doğar doğmaz oksijen alabilmesi için su yüzeyine çıkması gerekir. Bu nedenle anne Yunus son derece bilinçli bir davranış göstererek yavruyu burnuyla usulca deniz yüzeyine kaldırır. Doğumdan hemen önce anne Yunus'un hareketleri ağırlaşır. Bu nedenle doğum anında dişi Yunus'un yanında başka iki dişi daha bulunur. Yardımcı Yunuslar anne Yunus'un iki yanında yüzerler. Görevleri özellikle de doğum sırasında akan kanın kokusu yüzünden oraya gelebilecek köpek balıklarına karşı anneyi korumaktır. Canlılarda gördüğümüz fedakarlık yalnızca birkaç örnekle sınırlı kalmaz. Örneğin kuluçka esnasında kuşlar son derece özenli ve itinalı bir evre geçirir. Kuluçka döneminde yumurta kabuğu sertleşirken dişi kuş bu oluşuma zarar vermemek için birkaç saat hareketsiz kalır. Buraya özellikle dikkat etmek gerekir. Hayvan yumurtlama anını hissederek şekillenmeyi bozmamak için hareketsiz kalır. Üstelik bununla da kalmaz. Kuş, yumurtanın sağlıklı oluşumu için kalsiyum içeren yiyecekleri yer. Tüm bunlar doğacak olan yavruya yöneliktir. Hayvanlar doğacak yavrularının neye ve hangi maddelere ihtiyacı olduğunu bilmektedir. Ancak hayvanların herhangi bir sağlık veya biyoloji bilgisine sahip olamayacakları açıktır. Evrimciler hayvanlarda gözledikleri bu tür davranışların nedenini içgüdü olarak tanımlar. Peki bu içgüdü nasıl olup da hayvanları yuvalarını kurarken bir inşaat mühendisine, yavrularını ya da kolonilerini savunurken mükemmel bir askere, en vahşi hayvanları dahi yavrularına karşı uysal ve şefkatli bir canlı haline dönüştürmektedir? Üstelik, bu nasıl bir içgüdüdür ki canlıları şaşırmaya, unutmaya, görevini ihmal etmeye ve tembelliğe sürüklemez. Bunun tam aksine canlılara itaat, disiplin, kararlılık ve mükemmel bir uyum getirir. Nitekim bizzat Darwin kendi ortaya attığı bu iddiaya kendi de bir cevap bulabilmekte hayli zorlanmış ve soruları hep cevapsız bırakmıştır. Türlerin Kökeni isimli kitabında şu soruları sormaktadır. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir ve değişikliğe uğratılabilir mi? Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarını çok önceden uyguladığı petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Türlerin Kökeni sayfa 186. Canlılar üzerinde basit bir gözlem yapan ve düşünen her insan, bu davranışların hayvanların kendilerinden kaynaklanmadığını veya tesadüflerle kendiliğinden oluşamayacağını açıkça görür. Canlıların gösterdiği bu davranışların kaynağı ne kendi vücutlarında ne de doğada bulunur. Açıktır ki gözle görülemeyen bir akıl ve güç bu canlıların davranışlarına etki etmekte, onları yönlendirmektedir. Bu akıl ve güç, göklerin, yerin ve her ikisi arasında olanların Rabbi, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'tır. Amatör bir biyolog olan Darwin, doğadaki canlıların özelliklerini düşündükçe bir zorlukla daha karşılaşıyordu. Darwin, doğadaki yaşamın işleyişinin temelini canlıların hayatta kalmak için diğerlerinden daha güçlü olmaları gerektiği prensibine dayandırmıştı. Buna göre hayatta kalmanın en önemli şartı mücadele olduğundan her canlı için geçerli olan tek ölçü acımasız ve yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden hatta bu uğurda yavrularını ve hemcinslerini feda edebilen bir yapıydı. Darwin'e göre doğanın bu sistemi güçlü olanın güçsüz olan üstündeki hakimiyeti üzerine kuruluydu. yani bir canlı, evrimleşerek diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahip bir hale geliyor ve ancak bu şekilde hayatta kalmayı başarabiliyordu. Doğal seleksiyon adıyla anılan bu mekanizma, Darwin'in teorisinin temelini oluşturuyordu. Ancak Darwin, doğadaki canlıları inceledikçe ortaya attığı bu iddiada aklına takılan pek çok soruyu kendi de cevaplayamıyordu. Çünkü doğada incelediği her canlı, kendi varlığını sürdürmek ve türeyebilmek için savaş vermiyor, aksine şu ana kadar anlattıklarımız gibi son derece fedakar tavırlar sergiliyordu. Elbette ki canlılarda görülen bu hayret verici davranışlar, hiçbir bilimsel temele dayanmayan evrim teorisini büyük bir açmaza sokar. Eğer doğa, Darwin'in iddia ettiği gibi zayıflarla beceriksizlerin elendiği ve her bireyin yalnızca kendi yaşamını düşündüğü bir ortamsa, neden canlıların tümü yavrularını beslemek, büyütmek ve korumak pahasına bu kadar enerji ve zaman harcar, hayatlarını tehlikeye atar? İşte bu, evrimcilerin asla tutarlı bir cevap veremediği bir sorudur. Nitekim Türkiye'deki pek çok evrimci tarafından referans gösterilen Profesör Doktor Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık adlı kitabında doğal seleksiyonla ilgili olan kuşkuları şu şekilde itiraf etmektedir. Ne var ki doğal seleksiyon kimi yönleriyle ne ilk ortaya atıldığında ne de bugün tartışma konusu olmaktan kurtulamamıştır. Teologlar bir yana, kimi biyologların da evrimi açıklamada bu düzeneyi yeterince doyurucu bulmadıklarını biliyoruz. Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Yayın Evi, Ocak 1989, sayfa 36. Doğadaki fedakarlık gerçeği karşısında evrimcilerin içine düştüğü çıkmazı, ünlü bir evrimci olan John Maynard Smith ise New Scientist dergisinde şu şekilde ifade etmektedir. Önce hayvan topluluklarının evrimi üzerindeki yeni düşüncelerin neler olduğunu inceleyelim. Sorun açıktır. Eğer evrim, bireyin yaşama şansını ve çoğalmasını garanti eden özelliklerinin seçilimiyle oluyorsa, iş birliğine yönelik, ve bazen kendini feda eden davranışları nasıl açıklayacağız? Bu evrimcinin de itiraf ettiği gibi hayvanların davranışlarının evrim teorisiyle açıklanması mümkün değildir. Hiçbir akla, karar verme, muhakeme ve yargı yeteneğine sahip olmayan canlıların birbirlerine karşı böylesine bir düşkünlük göstermeleri, bunun yanı sıra bu düşkünlüklerini son derece akılcı plan ve tasarımlarla ortaya koymaları tek bir gerçekle açıklanabilir. Bu canlılar, yaratıldıkları ilk andan itibaren kendilerine verilen ilhamla hareket etmektedir. Onlar, kendilerini yaratan Rablerinin emri ve denetimiyle yaşamlarını sürdürmektedir. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Hud suresi 56. İşte canlılardaki olağanüstü özelliklerin sırrı budur. Teorisini tamamen ateist bir temel üzerine oturtarak Allah'ı inkara dayalı bir iddia ortaya atan Darwin açısından fedakarlık kavramı büyük bir çıkmazdır ve Darwin'in şiddetle savunduğu doğal seleksiyon safsatasını temelinden sarsmaktadır. Peki Darwin canlılardaki fedakarlık örneklerini gördüğü halde bu gerçeği nasıl göz ardı edebilmiştir? Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabında defalarca tekrarladığı gibi teorisini kökten yıkmakta olan bu gerçeğin farkında olduğunu her defasında yinelemektedir. Ancak amatör biyoloğun bu soruya olan yanıtı, onun ne tür bir bilim adamı olduğunu bizlere açıklar niteliktedir. Darwin kitabında şöyle der. Yavru guguğun üvey kardeşini yuvadan atması, karıncaların köleleştirmesi, tırtıl sineği kurçuklarının canlı tırtılların içinde beslenmesi gibi içgüdüleri özellikle bağışlanmış ya da yaratılmış içgüdüler olarak değil de bütün organik yaratıkların ilerlemesine yol açan genel bir yasanın yani çoğalmanın, değişmenin, en güçlülerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük belirtileri olarak görmek mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur. Görüldüğü gibi Darwin'in doğal seleksiyonla ilgili olan düşünceleri oldukça açıktır. Doğal seçmenin mantıksal bir izah olmadığını Darwin bizzat kendi itiraf ettiği halde çoğu evrimci halen daha bu safsatının peşi sıra gitmekte ısrar etmektedir. Halbuki hayal gücünde tasvir edilen olaylar hiçbir zaman o konunun bilimselliğine delil teşkil edemez. Nitekim insan zihninde hiçbir zaman olmamış ve oluşamayacak olan pek çok olayı hayal edebilir. Ya da Darwin gibi dış dünyadaki gerçeklerden uzaklaşarak gerçekleşmesini istediği şeylerin etkisi altında kalabilir. Ancak doğadaki canlılara açık bir şuurla bakan her insan görmektedir ki, Darwin'in tasvir ettiği gibi canlılar hayatta kalma mücadelesinden dolayı acımasız, katı ve merhametsiz değil, tam aksine yaratıcılarının onlara vermiş olduğu ilham nedeniyle fedakardırlar. Nahl suresinin 68. ayetindeki "Rabbin bal arısına vahyetti" ifadesiyle tüm canlılığı denetleyen, iradesi ve kontrolü altında bulunduran göklerin, yerin ve her ikisi arasında olanların Rabbi, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'tır. Darwin'in bir türlü evrimci bir açıklama getiremediği içgüdülerse Allah'ın canlılara ilham etmesidir. Doğadaki tüm yaşam Allah tarafından yaratılmıştır. Tüm canlılar Allah'ın dilemesiyle hayat bulur ve onun ilhamıyla hareket eder. Gösterdikleri fedakarlıklar, yavrularına karşı olan şefkatli ve titiz tavırları Allah'ın Rauf yani şefkat eden sıfatının bir yansımasıdır. Nahl suresinin 7. ayetinde bu gerçek şöyle bildirilir. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.